Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhabalar, ben Tuna Ansaf'tır.
Evet, yepyeni bir videoyla karşınızdayız ama tahmin ediyorum ki biraz beklentilerinizin dışında farklı bir sahneyle karşılaşıyorsunuz. Neden diyeceksiniz? Çünkü Mesut'la Erdi şu an yoğun bir şekilde AMD'nin yeni işlemcisi Ryzen üzerinde çalışıyorlar. Ve incelemeleriyle uğraştıkları için de ikisi bire dahil olamadılar. Biz o yüzden Tuna'nla beraber BSC kısmı olarak bu hafta sizlere oyun haberlerini aktarmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve birikmiş olan haberleri de Mesut'la Erdi zaten teknoloji kısmını sizlere hızlıca aktaracaklardır önümüzdeki hafta. Yavaş yavaş, daha doğrusu hızlı bir şekilde girelim, evet, istersen.
Girelim.
İlk haberimiz arkadaşlar, oyun dışında bir tane de standart bir haber aldım. Normalde Mesut'un konuşacağı, bahsini açacağı bir haber normalde.
Yerli haberlerle mi başlıyoruz yine?
Yok, yerliyle başlamıyoruz ama hatta bu bayağı bir uzak haber.
Uzay.
Evet, uzaydan bir haber. Belki fark etmişsinizdir sizler de. Bu hafta içerisinde NASA büyük bir açıklama yaptı. Daha önce büyük bir açıklama yaptığında NASA neyi duyurmuştu? Mars'ta su olduğunu, suyu bulduklarını ve kanıtladıklarını duyurmuşlardı daha öncesinde. Yine büyük bir açıklama, basın toplantısı düzenlediler ve bu açıklamada da 7 tane dünya benzeri gezegen bulduklarını açıkladılar ve bayağı büyük bir ilgi topladı aynı zamanda. Çünkü insanlara biraz böyle bilim kurgu tadında geliyor ve heyecanlandırıyor onları.
Bir umut aşılıyor da sonrasında mesafeyi öğrenince biraz o umutlar köreliyor.
Kesinlikle. Şimdi şöyle ki, hatta Google Doodle yaptı onun için. Logosunu değiştirdi falan böyle. Bayağı bir ilgi topladı. Şimdi olayın detaylarını aktarayım isterseniz sizlere. Bu güneş sistemi bize 40 ışık yılı uzaklıkta. Bayağı bir uzak aslında ama diğer sistemlere nazaran yine bize oldukça yakın sayılır. Ve burada 7 tane gezegen bulunuyor kendi güneşiyle beraber. Kendi güneşi biraz daha farklı. Bizimkinden ne kadar, 20 kat kadar daha küçük ve 2000 kat kadar daha az ışık yayıyor.
Ama daha o gezegen karanlık, daha soğuk bir gezegen o zaman.
Evet, zaten Red Dwarf olarak geçiyor. Red Dwarf'lar uzaydaki en uzun ömürlü yıldızlardan bir tanesi. Ve hatta bizim Milky Way, Samanyolu galaksisindeki yıldızların %85'inin Red Dwarf olduğu düşünülüyor. Çok uzun ömürlüler. Yani trilyonlarca yıl yaşayabiliyorlar.
Herhalde küçük oldukları için kinetik enerjileri mi artık daha hızlı dönüyor. Ben de biraz bilimsel katmaya çalışıyorum ama.
Ve daha küçük. Hatta Jüpiter'den biraz daha büyük bu gezegenin büyüklüğü. Daha doğrusu yıldızın büyüklüğü.
Gene büyük yani.
Ama şimdi şöyle düşüneceksin. Bu güneşten daha az enerji veriyor. Güneşten çok çok küçük. Ve neredeyse bizim Jüpiter kadar, yani bir gezegen kadar bizim sistemdeki. Ve nasıl oluyor da burada etrafında dönen 7 tane gezegen dünyaya benzer ve hayat sağlayabilecek konumda olabiliyorlar diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki, bu sistem aynı zamanda daha da küçük. Yani bunların döndüğü yörüngeler daha küçük aralıklarla. Ve güneşe daha yakınlar. Aynı zamanda
light versiyonu herhalde.
Birbirlerine de daha yakınlar. Hatta muhtemelen inanılmaz güzel manzaraları var.
Yani birbirlerini görüyorlar.
Evet, şeydeki gibi, eğer Astroneer oynayan varsa aranızda, son zamanların popüler oyunlarından bir tanesi. Orada görürsünüz diğer gezegenleri falan, böyle tepenizde geçer. Aynı ay gibi, hani Kızılay muhabbetleri dönüyor ya, ayın en büyük olduğu zaman falan böyle. Ondaki gibi gezegenleri görebiliyorsunuz ve birden fazla. Yani manzaraya baktığınız zaman işte birçok gezegen bir arada ve
tam kıstanlamak mekanı, çimenler uzanıp.
Ha, kızı oraya götüreceksin işte, en güzel şey tav olacağı yerlerden bir tanesi. Neyse, biraz daha teknik detaylara girelim isterseniz arkadaşlar. TRAPPIST ismindeki bu sistem, TRAPPIST 1 ismini vermişler ve bu sistem daha önceden keşfedilmişti zaten. Yani bu yıldız da biliniyordu ve 2 tane gezegenini bulmuştuk biz daha önce. 2014 yılında açıklanmıştı. Şimdi 5 tane daha gezegen buldular. Bu gezegen bulma işleri de şöyle, hani merak edenleriniz varsa açıklayayım.
Ben merak ediyorum.
Öncelikle tabii buradan gezegen görmek falan mümkün değil. Ancak Hubble uzay teleskopu gibi gelişmiş teleskoplarla birlikte bir yörüngeye bakıyorsunuz ve konumlandırıyorsunuz, odaklayarak uzun bir süre oraya bakıyorsun. O yıldızdan gelen ışını izliyorsun. Ve yıldızın ışını, hani gökyüzüne baktığında bazı yıldızlar sana böyle parlar ya, parlaklıkları sürekli değişir. Hani artıyormuş, azalıyormuş gibi olur. O aslında bir noktada şey, onu sağlayan şeylerden bir tanesi, önünden bir şeyler geçtiği zaman, bir objeler geçtiği zaman ışığı kısılıyor.
Kesiliyor halde
önü. Ve o yıldıza bakıyorlar, Red Dwarf'a. Bu cüce yıldızın ışığının ne kadar kesildiğine göre önünden geçen gezegenleri hesaplayabiliyorlar. büyüklüklerini hesaplayabiliyorlar. İşte aynı zamanda o gezegenlerden sorulan veya o gezegenlerden yansıyan ışıklara bakıp onların dalga boylarını ayırıp gezegenin neden oluştuğunu da hesaplayabiliyorlar.
Bayağı gelişmiş bir emek var orada yani.
Tabii canım ya, orada birkaç tane yayınlanmış, sizler de görüyorsunuz zaten. Artworkler falan var böyle. Sanatsal çalışmaları hemen yayınlamışlar. Gezegenlerin neye benzediğini işleyen. Ve tahmini çalışmalar tabii ki bunlar. Yani o şekilde tamamen sallamasyon aslında onlar. Biz buradaki yani, baktığımız şeyden...
Gitsek belki bambaşka bir şey. Kare, küp falan bir şey var orada.
Onun dışında başka neler deneyebiliriz? Gezegen... Bir de bu haber aslında bu kadar çok ilgi çekmesine rağmen bence çok büyük bir gelişme değil.
Yani.
Çünkü 40 ışık yılı dediğimiz zaman şu anki teknolojiyle gitmemiz 600 bin yıl sürüyor.
Yani bayağı uzun yani. Bayağı.
Bayağı uzak mesafe diyebiliriz.
Onun yerine bitmeyen batarya üretseler şu an bizimce daha büyük bir... Yani,
hani gidebileceğimiz optimum süre 40 yıl. Hani ışık hızında seyahat edebiliyor olsak.
Ya da bir gideriz. Ekosistem oluşturacaksın. Hani doğura doğura torunu varacak oraya bir şekilde. Ama o da değişik bir şey.
Yine
yani.
O zamana kadar.
Yakıttır, şimdi, şudur, budur.
Şöyle düşün. Bu gezegenin ışınlarının bize gelmesi 40 yıl falan sürüyor. Yani oraya gittiğinde gezegenin ne durumda olacağını da bilmiyorsun yani şekilde.
Sen giderken başka bir teknoloji geçiyor, yanından hızlıca başkaları geçiyor falan. Ne üzülürüz.
Bir gitmişsin gezegen sistem aslında patlamış, hepsi yani birbirine girmişler falan. Başka hangi detayları var bunların? Onlara bakalım isterseniz. Neler demişler mesela? Şimdi bu gezegenlerin 3 tanesinde uygun konumda olduğu düşünülüyor. Hani ilgi çeken şeylerinden bir tanesi de bu. Ve dünyaya çok benzedikleri için, aynı kaya tabanlı oldukları için, toprak tabanlı, su bulundurma ihtimallerinin de çok büyük olduğu, yine aynı 7'sinde birden su bulunabileceğini düşünüyorlar. Ve sıcaklıkların da 0 ile 100 derece arasında yaşamı sağlayabilecek gezegenler olduğunu düşünüyorlar. Dünyaya benzer olarak ve büyüklükleri de aynı zamanda dünyaya benziyor. Hacimleri ve şeyleri, yoğunlukları. O yüzden de hani koloni kurmak için baktık dünya batıyor.
Oraya yerleşelim.
Oraya yerleşmek için yakın bir yıldız bulmamız anlamına geliyor. O yüzden de ilgi çekici. Ama dediğim gibi hani şu anki teknolojiyle 600 bin yıl sürecekse bizim için hiçbir anlamı yok bence.
Yani.
Hani ışık hızını keşfetmiş olsak 40 yılda gideriz. Okey, o zaman anlamlı. Ama ışık hızını keşfetmiş olsak zaten bir dünya yıldızı keşfederiz
daha. İstanbul trafiğini çözemedik. Bir de gezegenler arası, galaksiler arası gitmek şimdilik hakikaten uzak ihtimal.
Şimdi şöyle bir şey. Önümüzdeki yıl James Webb teleskopu aktif olacak. Eğer NASA'nın bütçesi kesilmezse tabii, Trump'ın yeni yönetim şeyiyle birlikte. O çok daha gelişmiş bir teleskop, Hubble uzay teleskopundan. Onunla beraber daha iyi görüntüler alabileceğiz, daha iyi bilgiler alabileceğiz. Ondan sonra da yine 2024'te çalışmaya başlayacak Avrupa Uzay Enstitüsü'nün, organizasyonunun bir dev bir teleskopu daha var. Daha büyük 2024'te. Yine onunla beraber de çok daha büyük keşifler yapacağımıza inanıyorum.
Daha da yakından görelim artık o gezegeni.
Yakından değil mi?
Uzay röntgenciliği yapıp
artık. Şey yapalım artık. Mars'a zaten bayağı bildiğin uyduları gezdirip şey yapıyoruz. Bunda da artık daha da yakınlaştırıp böyle Google Earth'teki gibi dibine kadar gelip de görebiliriz.
Gezeceğiz herhalde. Böyle kendimiz 360 derece.
Şeydeki Google şeyin var ya, Street View'deki gibi. Gezebiliriz
Mars
umarım.
Mars View diye.
Hani güzel bir haber. Tabii insanları heyecanlandırıyor dediğimiz gibi. Bilim kurgusal gibi geliyor. Hani bu sanatsal çalışmalara bakıp işte anlatılanları okuduğunuz zaman sanki bir bilim kurgu filmi izliyormuşsunuz gibi heyecanlanıyorsunuz. O yüzden ilgi çekiyor.
İlla ki, kesinlikle.
Evet, bu oyun dışındaki tek haberimizdi arkadaşlar. Hani ben de uzay kısmıyla bayağı bir ilgili olduğum için sizlere bunu da aktarmak istedim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş oyun haberlerine geçelim. İlk haberimiz Nintendo Switch'in batarya süresi. Nintendo Switch çeşitli kurumlara gönderildi. Medya organizasyonlarına gönderildi. Tabii bize gelmiyor çünkü Nintendo Türkiye bulunmadığı için bir irtibat kuracağımız bir firma da bulunmuyor aynı zamanda.
Ne yazık ki.
Ve test eden firmalardan bir tanesi, medyalardan bir tanesi işte cihazın ne kadar süre dayandığını açıklıyor. Burada Legend of Zelda işte Breath of the Wild oynanmış ve bu oynanırken 2 saat 39 dakika sonra %1'e düşmüş şarj. Yani 2 saat 40 dakika desen ondan sonra da bir 9 dakika kadar daha açık kalmış ve cihaz kapanmış. Yani 2 saat 45 dakika kadar gitmiş. Zaten Nintendo'dan daha önce bir açıklama vardı.
Yaklaşık 2,5-3 saat ile 6,5 saat arasında gidip geleceğini, oyununa göre değişeceğini söylüyorlardı.
Oyuna göre değişeceğini söylemişlerdi. Ve şarj olma süresi ise ilginçtir ki birazcık daha uzun sürüyor.
3 saat 5 dakika mıydı?
3 saat 5 dakikada da şarj olmuş cihaz. Tabii bu şarj olma süresinin de biraz daha uzayacağını değil de pilinin biraz daha ömrünün gideceğini düşünebilirsin.
Ya o da olabilir.
Belli bir kullanımdan sonra yavaş yavaş daha da dakika dakika azalacağını düşünebiliriz. Bir de kontrolcüsünden de bahsedecek olursak cihaz dışında. Biliyorsunuz ki Switch'in iki kenarında Joy-Con'lar bulunmakta. Joy-Con dışında daha profesyonel oynamak isteyen oyuncuların Pro Controller var. $70 satılacak. Niyeyse $10 daha pahalı diğer profesyonel gamepad'lerden. Standart bildiğimiz gamepad tasarımında olan bir
kontrolcü. Ama görünüm olarak da sanki ergonomisi daha kötüymüş gibi bir izlenim bıraktı bende.
Olabilir. Bir ele tutup yani bakmak ele lazım. Gelmesi lazım bir, bir şey demek için. Onun şarjı da 40 saat civarında gidiyormuş arkadaşlar. Yani kontrolcünün şarjı iyi. Ama Switch'in biliyorsunuz ki kaç 4310 mAh'lik bir kapasitesi bulunmakta ve
bataryası.
El konsolu olarak da kullanacağınız bir konsol. Hani reklamlarında tamamen neredeyse ona odaklanıyorlar. Evet. Ve dışarıda da hani o tarz oyunları da 2-3 saatten fazla oynayamayacağınız anlamına geliyor. Ve şarj etmeniz için de yine 3 saat bekleyeceksiniz.
Ya zaten hani dışarıda o kadar oynanır mı bilmiyorum. Hani daha çok vakti olanlar oynar da hani senin benim gibi birisinin en fazla eve giderken yol üzerine 1 saat 2 saat otobüste metroda oynadığını düşünürsen hani ideal bir süre aslında.
Ama diyelim ki yolculuk yapıyorsun, otobüstesin.
Ha. O ayrı, uçaktasın.
Ve 8 saat yolun var. Düşün Ankara'ya gideceksin. Yani. 6 saat yolun var İstanbul'dan. Ve hani yanına alıyorsun ki Legend of Zelda.
3DS'ini de götür o biterse ondan artık.
kasayım diyorsun. O da yeterince gitmiyor. Yani
zaten çok uzun süre oturup bir şey oynamamak lazım. Kaynağı. Sıkıntı. Onunla ilgili de haber var zaten ileride.
Evet, bir sonraki habere bakalım arkadaşlar. Dead Rising 4'ün Steam çıkış tarihi açıklandı. Dead Rising 4 biliyorsunuz ki Windows 10 ve Xbox One'a özeldi.
Evet.
Ve hani Xbox Windows 10 Store üzerinden satın alan oyuncular Dead Rising 4'ü oynayabiliyorlardı. Ama Steam çıkışını bekleyen çok büyük bir oyuncu kitlesi daha vardı. Çünkü oyunlarını Steam'e eklemek istiyorlar tabii ki bu oyuncularda.
Ya da Windows 10'a geçmemişler. Windows 7 kullanıyorlar.
Olabilir. 8.1. Ve onun çıkış tarihi de açıklandı. 14 Mart 2017 tarihinden itibaren Dead Rising 4'ü Steam üzerinden satın alıp da oynayabileceksiniz. Şu an erken erişim diyorum. Ön sipariş modunda. Eğer şu an satın almak isterseniz %20 indirim ve oyunda kullanacağınız bir özel bir exosuit verilecek. Onu geçiyorum. %20 indirim avantajlı burada biraz. O da ne kadar ediyor? 175 TL normalde oyunun fiyatı. 140 TL'ye falan gelmiş oluyor Steam'de.
Yani yine PC oyunları pahalı ya.
Dead Rising 4 ya
Dead Rising 4'de de
için bence pahalı.
Yani değmez yani, bence.
Muhtemelen bundan bir 6 ay sonra falan yaz indirimlerinde mi? Yaz indirimlerinde falan böyle
6 kesin. 6 ay bile değil az kaldı yani. Yaza geldik neredeyse. Mart'a geldik.
Ağustos'ta falan böyle bir %60 indirim falan gelir Dead Rising'e bence.
Gelebilir.
O zaman
lazım.
Güzel bir şekilde hani 70 liraya falan götürülebilir. Bence yani. Mantıklı. Şu an için erken. Ama eğer sabırsızlanan oyuncular varsa biliyorsunuz ki Dead Rising'i keyifli kılan şeylerden bir tanesi hani co-op oynama moduları falandır. Gerçi onda co-op'ta da sıkıntı var Dead Rising 4'te. Artık bilmiyorum. İlginizi çekiyor.
Size kalmış.
14 Mart'ta oyunu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir başka indirim haberinden bahsedelim. PlayStation Store'da Electronic Arts oyunlarına güzel indirimler yapıldı. Hani bunu haberlere almamın sebebi gerçekten de güzel indirimler olması çünkü.
Dönem dönem bazı oyunlarda zaten uygulanıyordu Electronic Arts oyunlarında. Bu sefer daha da bir topluca bir indirim durumu söz konusu.
%60'a varan indirimlerden bahsediyoruz burada. Bu yeni fiyatlarla ben hemen hızlı hızlı oyun fiyatlarını sizlere geçeyim isterseniz. Battlefield 1 104 TL. EA Sports UFC 2 59 TL, Titanfall 2 89, Star Wars Battlefront 30 TL, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 30 TL, Unravel 15 TL, süper bir fiyat.
Müthiş.
Dragon Age Inquisition 30 TL, Mirror's Edge Catalyst 39 TL, Battlefield 4 21 TL ve Battlefield Hardline ki bayağı fuzuli bir oyun bence 21 TL ama fiyatlar da çok iyi yani. Eğer ilginizi çekiyorsa bunların dışında pek çok PlayStation 4, PlayStation 3 oyunlarına da indirim yapıldı.
FIFA yok sanırım bu listede.
FIFA
bu listede bir kere indirime girmişti çünkü herhalde bu sefer yapmadılar.
İndirim vardır belki de ama çok fazla yani. Değildir belki. O yüzden haber almışız.
Mesela Battlefield 1'in PlayStation fiyatlarını, oyun fiyatlarını konsolda düşündüğün zaman 104 TL gibi fiyat gayet iyi.
Evet güzel. Ve ilginizi çektiyse Play Store'a göz atmanızı, PlayStation Store'a daha doğrusu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen bir başka habere geçelim. Horizon Zero Dawn'dan. Bizler de incelemesini hazırlıyoruz şu anda. Oyun 27'sinde çıkışını gerçekleştirecek.
Amerika'da.
Çok kısa bir süre kaldı. Ama tabii ki tüm medyaya erkenden gönderdiler oyunu ve erken inceleme fırsatı bulduk. Ve oyunun Metacritic ortalaması şu anda 88.
Bayağı çok yüksek.
Ama bence yüksek.
Bence de yüksek.
Yani Horizon Zero Dawn için yüksek bir puan. Ortalamasına kanmayın, incelemelere kanmayın. Hatta bizim incelemeyi de bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Beklemenizi tavsiye ediyorum. Buradaki haberimiz ise hangi firmaymış? Bakalım Süper Data'nın raporuna göre yaptıkları analizlerle birlikte Horizon Zero Dawn'ın 8 milyon adet satacağını öngörmüşler.
Satabilir. Özellikle bu puanlardan sonra.
Tabii bu puanların çok büyük bir etkisi var. Çünkü şimdi Metacritic'e girdiğin zaman oyunun bir resmi puanı vardır. Hı-hı. Medyaların vermiş olduğu ortalama.
Ki bir de oyuncuların.
Horizon'da 88, bir de oyuncuların vermiş olduğu puan vardır ki bu çok daha önemli bence.
Yani.
O genelde tutmaz.
7.4'te falan sanki kalacakmış gibi geliyor bana oyuncuların
olabilir.
Puanı.
Olabilir. Sadece PlayStation 4 oyunu olduğu için ve hani PlayStation oyuncuların da çoğunun oyunu sahiplendiğini düşünürsek.
Ya orası öyle ya. Oyun aslında şimdi hani çok da fazla bir şey söyleyemeyiz. Tam inceleme çıktığı zaman daha da net bilgileri veririz ama benim ilk izlenimim hani o kadar da puan edecek bir oyun değil gibi geliyor.
Bence de yani, çok Far Cry
Primal'sı
bir havası var ve açıkçası ben de oynarken çok fazla eğlenmiyorum. Yani
ya biraz kendini tekrar eden bir yapısı var. Hatta evet. Ben en son oynarken görevdeki bir yaratıktan kaçtım, öldürmem gereken yaratıktan. Mekanın etrafından bir döndüm, yaratık yok. Öldüremediğim için görevi geçemedim. Mecbur kapattım oyunu yani. Tekrar devam edelim diye. Sorunları var yani bazı.
Yani oyunu bıraktıktan sonra çok fazla tekrar başlayayım diye canını çekmiyor mesela.
Ya öyle. Öyle bir
neyse,
durum var.
Bunlara incelemede değiniriz zaten arkadaşlar. Burada bahsedilen şey Horizon Zero Dawn'ın Uncharted 4 kadar satacağından bahsediyor. Uncharted 4 21 Aralık'ta çıkmıştı ve 8.7 milyon adet satmıştı. Onun peşinden gelecek yeni bir IP.
Exclusive oyunlara bir açlık olduğu için o yönden bir avantaj olabilir. Yani multiplatform çıksa belki o kadar satmaz ama PlayStation 4'e özel olduğunu düşünürsek belki yapabilir öyle bir satış. Zaten o etrafta çok fazla bir oyun bolluğu yok şu anda. Hani çok büyük baba yapımlar dediğimiz oyunlar pek fazla gelmiyor şu aralar. Daha ileride gelecekler illaki ama bu boşluğu iyi değerlendirebilirler.
Yani hikaye ağırlıklı bir şey aslında. Forza Horizon diyorum. Horizon Zero Dawn. İlk gün yamasıyla birlikte de PlayStation 4 Pro'nun avantajı ortaya çıkacak. Bu yamayla birlikte isterseniz 1080p'ye geçip daha yüksek performansla oynayabileceksiniz.
Onunla ilgili de bazı karşılaştırma videoları yayınlanmıştı. Biraz baktım ama
30 fps veriyor standart.
Evet. Ama görüntü kalitesi arasında pek bir fark göremiyorsun. Yani öyle bir durum vardı.
Tabii şimdi 4K monitörüne bakman lazım.
Bir de ham görüntüye bakman lazım. Kendini görmen lazım. Aynen. Ham görüntü, orijinal görüntü lazım.
Direkt monitörden, 4K monitörden izlemek lazım aradaki farkı görmek için. Ya da zaten televizyonda çok daha fazla uzaksan da yine belki aradaki farkı çok fazla hissetmeyebilirsin. Ve bir sonraki haberimizde Lost Region için ilk oynanış görüntüsü yayınlandı. Lost Region ne diye soracak olursanız yeni bir survival oyun. Aa yine mi? Yine mi hayatta kalma diyebilirsiniz tabii ki. Çok H1Z1 DayZ vari bir oynanışı var. Yine belli bir kasabada etraftan eşya toplayıp da işte kendi üstünüz başınızı
hayatta
düzüp
kalma yani.
Diğer oyuncuları vurmaya çalışıyorsunuz.
Çok şaşırtıcı. Yeni bir orijinal konsept gerçekten.
Burada takım sistemi getirilmiş. Takım sistemiyle birlikte diğer takımlarla diplomasi de yapabiliyorsun.
Evet.
Yani hani şu bölge sizin olsun. Bizim adamlara bizim adamlara dokunmayın tarzında ama çok böyle bir şey. Yani
turnler mi olacak, ne olacak?
Hani bunlar biraz şey gibi. Hani istekler bu şekilde de gerçeği bu şekilde olmayabiliyor genelde. Ama Unreal 4 ile Unreal Engine 4 ile beraber geliştirildiği için görsellik fena değil. Karakterin biraz çok fazla omzunu böyle sallaya
o
sallaya.
Genel bir sıkıntı bence survival oyunlarda. Hep böyle acayip hareketli olan karakterler oluyor ama yani çıksın bakalım yani. Fazla oyundan zarar gelmez. Önemli olan kaliteli oyun çıkması.
Erken erişim çıkmasın da. Tam bitirmiş halde çıkarsınlar. 64 kilometre karelik gezeceğimiz bir bölge varmış oyunda.
Ama ne kadar dolu. O da önemli.
Tabii evet, o da önemli. Oyun multiplayer modunda oturum başına 100 oyuncuya kadar destek verecek. Yani burada birden fazla sunucudan olup da 100 oyuncuyla birlikte aynı haritada oynayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Ama ne kadar oynayabilirsiniz orası söz konusu. Yani. Biraz farklı bir konu tabii ki. Sizi hayatta bırakırlar mı? Tabii iyi oyuncuysanız siz de bir yerlerini hayatta bırakmazsınız. Co-op görevlerini ise 4 oyuncuya kadar destekleyecekmiş.
Belki sunucularda şey yapar hani noob servers falan tarz böyle millet ayırır.
Tabii ayırır.
Only pro falan
daha tarzı. Daha ciddi oyuncular falan diye. Sadece
hani realistik mod işte hiçbir şey gözükmüyor.
Roleplay yapacak olan oyuncular, sadece hardcore oynayacak oyuncular falan
yani,
diye.
Yani yapılabilir.
Ayrılıyor. Ve Indiegogo üzerinden de 20 bin dolar toplamak için kampanya açmışlar bu arada. Bu da erken erişim geleceğinin bir habercisi muhtemelen.
Olabilir.
Şimdi bir yeni oyunumuz daha var. Oxygen Not Included isminde. Bu oldukça güzel bir oyun.
Bayağı ses bugün getirdi şu an.
Deneme fırsatı buldum. Zaten çıkalı 1-2 gün falan oldu oyun ismin üzerinden. Clay Entertainment'ın eğer daha önce biliyorsanız pek çok oyunu vardı. Shank vardı.
Evet.
İşte Don't Starve gibi oyunları vardı. Daha çok iki boyutlu oyunlar üzerine odaklanan bir firma ve Don't Starve'ı biliyorsunuz. Erken erişimin hakkını veren bir oyundu. Tam sürüme çıktı. İlk çıktığında çok fazla içeriği yoktu. Daha doğrusu hemen tüketiliyordu. Ben Don't Starve'ı tüketmiştim. Her şeyi yapmıştım. Kusursuz bir dünya yapmıştım falan
sonra
böyle.
Sonra Don't Starve Together geldi.
Sonra bıraktım. Sonra çok içerik çıktı işte. Yeraltı eklendi. İşte Together geldi. Multiplayer eklendi. Oyun tam sürüme erişti. Ama bir daha oynamak istemedim açıkçası.
Hani yani insan bir kere soğuyunca bir daha aslında.
Evet, erken erişimde tükettiğin zaman bir daha geri dönmek biraz zor olabiliyor. Özellikle çok fazla oynayacak oyun bulabiliyorsan. Ki bu ben oluyorum hani. O yüzden bir daha geri dönmek istememiştim. Şimdi bunda da aynısı olacağını tahmin ediyorum. Ama bunda farklı bir yol izlenmiş. Erken erişime sunulmadı. Alpha diye ayrı bir Steam sayfası daha açılmış. Ayrı bir Steam ürünü sayfası. Ve onu oynuyorsunuz. Alphasını satın aldığınızda 31 TL'ye. Oyununuz bittiğinde de tam sürme geçiş yapacak yani aynı şekilde. Hani oyuna kötü yorum verenler ana oyunu etkilememiş olacaklar gibi bir şey düşünebilirsin.
Ya güzel bir düşünce olmuş. Bence sen de biraz bekle.
Hani çok ama çok güzel ya. Oyundan. Şimdi oyun çok güzel. Kısaca bahsedeyim isterseniz. Fallout Shelter'ı oynamış mıydınız bilmiyorum ama çok saran bir oyundu. Küçük yer altında küçük karakterlerinizi hayatta tutmaya çalışıyordunuz. Onunla Terraria'yı birleştirmişler gibi. Terraria da
çok başarılı bir oyundu.
Minecraft'ın iki boyutlu versiyonuydu. Yer altında bunda farklı bir gezegende bir portaldan ışınlanıyorsunuz ve 3 tane karakterle başlayıp yer altında hayatta kalmaya başlıyorsunuz. İşte etrafı kazıyorsunuz, kendinize yeni eşyalar craft ediyorsunuz ki tasarımı tamamen Don't Starve'a benzer. Yani Don't Starve'ı üstten görünüşlü zaten. Değil, kamerayı biraz yer altına indirin, yandan görünüşlü versiyonu. Yine buzdolabı var, işte eşyalar, yiyecekler bozulmasın diye buzdolabına koyuyorsunuz, oradan bir şeyler buluyorsunuz. Ama bu oyunu daha da özel kılan şey, yeni bir teknoloji geliştirmişler. Su ve gaz fizikleri var oyunun içerisinde. İşte mesela tuvaletini yaptırıyorsun adamlarına. Tuvalet eğer su boruyla bir yere çıkışını bağlamadıysan patlıyor. Sürekli tıkanıyor falan ve alttan kirli su akıtmaya başlıyor.
Gaz
kirli
sular sonra sıkışıp patlayabiliyorsa iyice güzel olur.
Kirli yani. Sular etrafa yayılıyor. İşte etraftaki hastalık. Bitkileri falan pisletiyor, hastalık yayıyor.
İşte yani olması gereken.
Senin temiz su kaynağın eğer aşağıdaysa ona doğru sızabiliyor, suyu kirletiyor. O esnada karakterleriniz oyunun isminden de anlaşılacağı üzere oksijenle nefes alıyorlar tabii doğal olarak. Ve oksijeni sürekli sallamanız gerekiyor. Bunu sağlayan doğal kaynaklar var ama onlar tükeniyorlar oyun başından sonra. Ve sizin kendiniz oksijen, algilerle falan oksijen basmanız gerekiyor. Karbondioksit de artıyor tabii sürekli nefes aldığı için karakterler. Karbondioksiti ayırmanız gerekiyor işte. Yani gaz fiziği bayağı bir etkili. Diyelim ki ilerliyorsun, yeni eşyalar üreteceksin. Yatak üreteceksin veya masaj yatağı falan var böyle stresi azaltmak için yer altında yaşayan karakterlerin. Bunları şey yapıyorsunuz, işte yer altında ilerleyip yeni metaller bulman gerekiyor. Ama ilerlerken farklı noktalardan zehirli gazlar falan çıkabiliyor. Pek çok element var. Yani. Ve işte oyun birbirine karışmaya başlıyor falan. Oradan engelliyorsun, havalandırma sistemi yapıyorsun falan böyle. Çok eğlenceli bir oyun, kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anki içeriğiyle bence Don't Starve'dan daha doyurucu bir şekilde.
Ya bu tarz oyunların büyük yapımlara göre avantajı da burada bence. Daha küçük tarzda bir oyun olduğu için mesela dünyayla etkileşimin çok daha fazla olabiliyor. Öbür türlü olsa çünkü hani çok belki sistem kastıracak bir durum olur ama burada bütün fizik elementleri işte gaz elementleri, su elementleri hepsi üzerinde uğraşabilmen, hepsine etki ediyor olabilmen, oyun dünyasının buna göre şekillenebiliyor olması haliyle bambaşka bir keyif.
Evet zaten şeyde bakıyorsun mesela nerede ne kadar oksijen var, ne kadar karbondioksit hepsinin sana haritasını gösteren özel arayüzleri falan var. Yani oyun gerçekten çok eğlenceli. Eğer bu tarz oyunlara ilgi duyuyorsanız ben de serisini çekmeyi düşünüyorum bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Buradan bir başka habere geçelim. Kısa bir haber olacak. PlayStation 4'te bu hafta online oyunculuk ücretsiz. PlayStation Plus'ı. Eğer oynayamadığınız, Plus'ınız yok diye oynayamadığınız multiplayer oyunlar varsa bu hafta içerisinde girip pazar gününe kadar 22-26 Şubat arasında multiplayer oyunları ücretsiz bir şekilde girip oynayabiliyorsunuz.
Tıpkı PlayStation 3'teki gibi.
Evet yani eskiden olduğu gibi. Evet.
Olması istediğimiz gibi.
PC'de olduğu gibi mesela. Tabii PC'de hileci şikayetleri var tabii. Her platformun kendine göre avantajları,
dezavantajları var.
Şimdi Phil Spencer yeni bir açıklama yapmış. PC'ye özel oyunlar çıkartacağız. Phil Spencer biliyorsunuz ki Xbox ekibinin başında bulunuyor şu anda.
Artık gitgide Xbox'tan çıkıyor olay. Yakında Xbox almayın diye de açıklama yapabilirler yani.
Yok canım Scorpio geliyor şimdi.
İşte Xbox Scorpio alın diğerlerini almayın. Xbox One almayın.
Xbox patronu Phil Spencer diyor ki Halo Wars 2'nin de çıkışıyla birlikte özellikle. Halo Wars'u biliyorsunuz ki strateji oyunu. Ve hem Xbox'a hem de PC'ye çıkış yaptı. Windows 10'a çıkış yaptı. Ve ama şey diyor Phil Spencer. Hani şimdi oyuncular bize şey diyor. Halo Wars gibi bir strateji oyunu yapıyoruz. Strateji oyunu da PC'de oynanır. Ama Halo Wars 2'den önceki oyun Halo Wars 1 Xbox'la başlamış bir oyundu. yani gerçek bir PC'ciye özel bir PC stratejisi
değildi
yoksa değil mi diye soru yöneltiyorlar. Biz de bundan sonra sadece PC'de çıkacak, yani Xbox'ı kapsamayan bir şekilde oyunlar geliştireceklerini açıkladılar. Yani PC eksklusif oyunlar gelecek Microsoft yakasından.
Bir yandan tabii Xbox'a özel oyunların da gelebilmesi lazım, yoksa tabii sıkıntı olur yani. Oyunları.
Tabii şimdi şöyle bir soruda akılları kurcalamıyor değil. Hani Xbox'ın bile şu an yeterince sayıda eksklusif özel oyunu yokken yani, PC'ye özel oyun ne kadar çıkartacaklar acaba?
Yani bir söz verip sözlerinde durabilmeleri de lazım, yoksa çok büyük bir imaj kaybı olur onlar için Xbox açısından,
evet,
da.
Evet, şimdi bir de PC'ye özel dediğin zaman oyuncu kitlesini çok daraltıyorsun.
Haliyle.
Çünkü oyunlar günümüzde hani son 10 seneden 15 seneden beri belki de konsolda satıyor adam akıllı ve hani bir oyun 10 milyon sattıysa bunun 1 milyonu falan PC olabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela Hearts of Iron satış rakamlarını açıklamış mesela. Hearts of Iron 4 çok ağır bir strateji oyunudur. Hani çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyor gerçekten de ve 500 bin satmış. Yani
yine iyi.
Strateji açısındaki en başarılı oyun bile bu kadar fazla satış elde edebiliyor. Yani bu satış rakamları diğer tarafa baktığında adam mesela bir oyun yapıyor işte 3-4 milyon satıyor konsolda. Standart bir 3D aksiyon oyunu diyelim ki. 3-4 milyon satıyor. Yani sonuçta adam sağlam bir şekilde para kazanıyor.
Sonuçta PC oyununa da rağbet var ama atıyorum 500 bin kişi orijinal satın alıyor. Belki 3,5-4 milyon yani yine konsoldaki oyuncu kadar da, bir de korsan oynayanlar da var. Haliyle satışlar o yönde çok etkileyici
şimdi
oluyor.
Şimdi PlayStation 4'te mesela korsan yok. 55 yani, milyon tane de konsol satılmış. Yani inanılmaz büyük bir pazar.
Haliyle.
Ve oyun fiyatları da daha yüksek falan böyle. Yani güzel kârı olan bir
donanımsal
pazar.
Donanımsal açıdan dezavantajları olduğunu söylediğim şey aslında bu yönden de kendi açısından bir avantajı var. Büyük bir pazar payı olması önemli bir durum yani.
O yüzden de multi platform oyunlar çok daha avantajlı ve kârlı geliyor. Bakalım PC özel ne gibi oyunlar gelecek. Bu sene Microsoft'tan bayağı bir şeyimiz var aslında. Bu açıklamalar falan. Bakalım aslı olacak mı?
Yani.
Scorpio önemli. Nasıl güçlü olacak? Scorpio'ya ne kadar çok oyun çıkacak? PC'ye özel ne kadar oyun yapacaklar? Microsoft'un oyun politikası nasıl ilerleyecek? Bunların hepsini 2017 içerisinde biraz daha görmeye başlayacağız diye düşünüyorum ben.
Netleşecek
de.
Daha da fazla.
Ve bir sonraki haberimiz de Injustice 2 için bir tanıtım videosu daha yayınlanmış. Evet. Superman'le Batman yine kapışıyorlar.
Evet, burada da Superman'i zırh içinde görüyoruz. Yani zaten Superman'si daha biraz kullanıcılar o yönde eleştirmişler. Hani daha ne olacak gibisinden. Açıkçası biraz görsellik konusunda bazı noktalara değinebiliriz. İlk oyunda ara sahneler hakikaten eskiden şöyle olurdu. Oyunlarda ara sahneler çok güzeldi. Oyun görüntüsü daha kötü olurdu. Hani bekleyemezdin çünkü grafik yetmezdi. Burada tam tersi bir durum söz konusuydu. Ancak ikinci oyunla birlikte onu biraz daha düzeltmişler. Onu görüyoruz. Bunun dışında zaten oynanış açısından ilk oyunla birlikte açıkçası şöyle bir şey yaptılar. Zaten oyun serileri belli. Dövüş oyunları serileri belliydi. İşte Street Fighter'dır, Mortal Kombat'tır, Tekken'dir. Oraya yeni bir rakip gibi girdiler. Zaten Marvel ve DC evrenlerinin, süper kahraman evrenlerinin çok fazla sevenleri vardı. Bu oyun da yine onları tatmin edecek gibi gözüküyor açıkçası gelen videoyla birlikte. Aynı zamanda bir tane de eğer ön siparişle alınırsa gelecek bir başka hero'yu da, yani süper kahramanı da gösterdiler bu videoyla birlikte. Benim açıkçası çok fazla ilgim yok süper kahramanlar ama yine ilgiyle bekleyenleri memnun edecek bir oyun geliyor gibi gözüküyor.
Şimdi benim de çok fazla ilgimi çekmiyor. Özellikle bu konsept bana çok saçma geliyor. Yani Superman'le Batman'in kapışması bir kere mümkün olmaz yani. Biri insan, biri süper insan adı üstünde. Yani Superman'in bir kere bir tane vuruşuyla birlikte.
Ya onun çok ayrı bir kitlesi de var ya, böyle sürekli tartışan, o daha güçlü, bu şu özelliği var gibisinden. O insanları işte tatmin ediyor herhalde orada dövüşmek.
Yani biraz fantezi tabii ki. Yani burada da ağır olarak tabii, daha doğrusu biraz da fantezi kısmı ele alınmış ama hani dövüş oyunu alternatifleri için zaten yani denenebilir bence.
Ama animasyonlar konusunda gene bir şey var. Yani bir, sanki biraz daha sıkıntılı gibi geldi. Mesela bir Mortal Kombat'taki o akıcılığı ben göremedim açıkçası videoda. Karakter animasyonları üzerine sanki biraz daha çalışmaları gerekiyor.
Ama zaten çok fazla dövüş oyunu da yok yani.
Hani yani.
Eskiden de hani strateji oyunu dediğin zaman bir sürü deneyebileceğin strateji oyunu vardı. Dövüş oyunu da çok fazla vardı mesela. Şimdi dövüş oyunları da belli başlı seriler devam edebiliyor sadece. Bu da çeşitlilik için güzel olabilecek diyoruz. Son bir haberimiz de arkadaşlar, üzücü bir haber.
Evet.
Bir bağış için 24 saat boyunca canlı yayın yapan bir oyuncu canlı yayın arasında hayatını kaybediyor.
Evet.
İsmi Brian Wynald ve Bir Dilek Tut Derneği için gelecek tüm bağışları oraya aktaracağı bir 24 saatlik canlı yayın maratonuna başlıyor.
22. saatte bir ara veriyor.
Evet, sigara içmek için falan bir gidiyor galiba. İzleyiciler nereye gitti falan diye bakarken hani uydu galiba falan diye dağılmaya başlıyorlar. Sonra arkadaşlarından bir tanesi evine gidip de cansız bedenini buluyor. Ve hayata elveda diyor. 3 çocuk da babasıymış.
Yani üzücü bir durum ki bu tarz maraton yayınlarını çok görüyorduk hani Twitch'te. Herkes neredeyse ipini koparan 24 saatlik yayın,
72 saatlik
yayınlar yapanlar gördük. Yayın başında uyuyakalanlar ama çok zararlı bir şey. Yani şimdi televizyon uzmanı gibi kesilmeyelim de yani 1 saatte bir 2 saatte bir en kötü. Hani bir kalkıp en azından bir esneme hareketleri bir şeyler yapman lazım ki çünkü oturmak, sürekli hareketsiz kalmak, kalp krizi gibi durumları çok fazla tetikleyen çok riskli bir durum. Sen bu kadar uzun saat oyun oynarsan 35 yaşında bir adamsın. Yani eğer ki bir sporcu, bir sağlam bir bünyen de yoksa hani bir yerde iflas edecekti. O da yayına denk gelmiş. Zaten onun öncesindeki hani son hallerini gördüğün zaman da adam yayın başında bayağı kaymış gitmiş yani. Oyun oynarken böyle chat'e cevap veriyor ama hani adam bitmiş yani. Birazdan sızacak diyorsun ama işte tam sızmış yani.
Ya şimdi
yapmamak lazım bence. Çok kötü bir
bunları
durum.
Bunları medyada şey olarak yansıtıyorlar ya, o beni bitiriyor. İşte oyun insanı oyun oynadı öldü. Uzun süre oyun oynamayın öldürür falan böyle tarzında. Yani bu kısım aslında oyunla ilgisiz bir kısım. Yani belli ki oyuncunun kalbi yeterince güçlü değilmiş. Yani tabii burada ölüm nedeni de belli değil şu an. Ama kalp krizi olabileceği düşünülüyor ağır olarak. Hani 24 saat oyun oynama dışında bir başka aktivite de yine aynı şekilde onun ölümüne neden olabilirdi. Çünkü kalbi yeterince güçlü olmayabilir. Yani tabii bu kişiler kendinden de haberdar olamayabiliyorlar. Mesela bizim de mesela kalbimiz yeterince güçlü olmayabilir. 24 tabii. saatlik bir maratonda biz de pert olabiliriz mesela. Bunu bilemezsin kesinlikle. O yüzden bu tarz şeylere yaklaşmayın, yanaşmayın deniliyor. Kendinizden bir haberseniz.
Bir de oyun oynayınca insan zaten kendini kaptırıyorsun bazı durumlarda ister istemez. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsun ama zarar yani. Bir süre sonra hani 3 saat hareketsiz kalsan bir kalkıyorsun ah falan diye böyle belin ağrımış oluyor. 22 saat yani yayın yapmışsın, kim bilir neler olmaz o vücutta yani. Büyük zarar. Ben işte onun o yönüne
benim
bakıyorum her
zaman. Benim aklıma bu hep şey geliyor ya, hani Barış Manço'nun ölümü de şeyden kaynaklıydı, yine kalp krizinden kaynaklıydı. Ama bir cinsel aktiviteyi arttırıcı hap kullandığı için kalp krizi geçirdiği söyleniyordu. Ona benzetiyor biraz da. Hani kaybetince güçlü değilse mesela bu durumda medyanın çıkıp da işte cinsel haplar kullanmayın insanı öldürüyor demesi gibi bir şey bu aslında. Yani senin kalbin güçlü değilse cinsel hap bu zaten kaldıramazsın. Bu da 24 saatlik oyunu kaldırabilecek bir bünyesi
yani
yok.
İnsan vücudu zaten çok aşırı aktiviteye de çok aşırı aktivitesizliğe de hani tepki veren, sıkıntı çıkartan bir durumu var. Hani ben açıkçası bunları doğru bulmuyorum. Yani bağış kampanyası yapılacaksa başka bir şekilde yapılsın bence. Yani bir insanın bu kadar uzun süre hareketsiz bir şekilde kalmasıyla bağış kazanılacaksa hoş değil. Ne bileyim Just Dance oynasın ya da ne bileyim 2 saat yapsın sonra başkası devralsın. Öyle hani sürekli yayıncı değişe değişe. Yani günümüzde bir televizyon programı bile düşünsene 24 saat televizyon programı olsa kim izler? İzleyen bile şey yapmaz yani bir süre sonra. Değişik bir durum yani.
Belli bir sirkülasyon oluyor ya işte. Birisi yani. İzliyor 2 saat çıkıyor. O sırada bir başkası gelmiş oluyor falan böyle. Yani 24 saat aktif olmuş oluyor.
Veya daha fazla
oluyor.
Para kazanmak için bir hırs uğruna hani insan canından oluyor işte. Öyle
24 saatlik bir görünürlük kazanıyorsun aynı zamanda. Ama dediğimiz gibi bu tarz şeylere yaklaşmamanızı öneriyoruz. Eğer sizde mesela Oxygen Not Included oyununa ben 24 saat oturup da oynayabilirim. O yüzden bu tarz oyunlara temkinli yaklaşmanızı öneriyoruz sizlere de. Bu haftalık videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz aynı şekilde Erdi, ben, Mesut olarak. Ve yine teknolojiyle oyun haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Bu haftalık sadece oyun kısmını Tunan'la birlikte sizlere aktardık. Umarız yeterince bilgi verebilmişizdir. Bizden şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar diliyoruz.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.